Ayrım 20. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 311. Tanrı, din ulemasına artık güvenmiyor. Güvenmediği içindir ki din meselesinde nakli değil, aklı egemen kılmış, nakli aklın denetimine vermiştir. Aklın egemenliği, ilmin egemenliğini otomatik olarak getirir, o halde şöyle diyeceğiz. Cenab-ı Hak, Yahudi din ulemasının ihanet ve tahribatını gördükten sonra din meselesinde ulemanın yerine ilmi ve naklin yerine aklı geçirmiştir. Kur'an, işte Allah'ın bu kararından sonraki vahyin mucizevi ürünüdür. Kur'an'ın bildirdiğine göre Yüce Allah, Tevrat'ın korunma görevini Beni İsrail din ulemasına tevdi etmişti. Onlar bu koruma işini bir süre sürdürdüler. Yahudileşme devri başlayınca din uleması da bu görevlerini sarsakladı. Biz indirdik Tevrat'ı biz. İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudileşenlere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabbe adayanlarla, ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah'ın kitabından korunmakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ın kitabına tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. Yahudileşme, başka bir deyişle dincilik süreci başlayınca Yüce Tanrı, vahyin verilerini koruyup kollama işini din ulemasından aldı. Artık onlara güvenmiyordu çünkü onlar emanete hıyanet ettiler. Son kitap Kur'an, işte bunun içindir ki insanların korumasına tevdi edilmedi. Koruma işini bizzat Allah üstlendi. Yukarıki ayette Tevrat'ı biz indirdik, biz diye söze başlayan yaratıcı, Kur'an gündeme geldiğinde cümleye bir ilave yaparak sözü şöyle tamamlamaktadır. Hiç kuşkusuz o zikri Kur'an'ı biz indirdik. Biz her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz. Hicr 9. Yüce Allah bunu neden yapmıştır? Musa ümmetinin Tevrat'a yaptığının benzerini Muhammed ümmeti Kur'an'a yaptı. Onu taşıması ve iki ayaklı Kur'an olması gerekenler Allah'tan değil de yöneticilerden korktukları için görevlerini ihmal ettiler. Toplum içerisinde hükmetsinler diye indirilen ayetler, para karşılığı ölülere okunmaya, muskalar yazılmaya, anma günlerinde müstekkin olarak kullanılmaya başlandı. Muhammed ümmeti, Musa ümmeti gibi Yahudileşme temayülüne kapılsa da Kur'an'ın metni Tevrat gibi tahrif edilemedi. Çünkü iki kitap arasında bir fark vardı. Allah, Tevrat'ın korunmasını İsrailoğulları ulemasına tevdi etmişken, Kur'an'ın korunmasını Muhammed ümmeti ulemasına bırakmayıp bizzat kendisi üstlenmişti. Eğer vahiy bozulmuş, kitap tahrif edilmişse, bu durumda çağrılanların davete uymama hakları doğar. Hiç kimse kaynağı karışık bir bilgiye iman etmediği için kınanamaz. Mustafa İslamoğlu, Yahudileşme Temayülü 181. Bu gerçek bizi başka bir gerçeğe ulaştırıyor. İslam'da kaynağı bozulmamış dinsel bilgi sadece Kur'an'da vardır. O halde güvenilecek din de sadece Kur'an'dadır. İslam'a çağrılanların sadece Kur'an'a uymayı, sadece Kur'an'ı din yapmayı istemek hem hakları hem de görevleridir. Bu hak ve görev bütün Müslümanlarındır. Mısırlı müfessir düşünür Muhammed Abduh'un söylediği gibi, Müslümanların Kur'an'dan başka imamları yoktur. Yine bu hakikatten hareketle İslam'ın dışında ama insanlık vicdanının içinde olanlara da bir çağrımız vardır. İslam'ı eleştirecek olanlar, Müslüman kimliği taşıyanların yanlışlarını yerden yere çalmak isteyenler, bunu yaparken kullandıkları İslam ve Müslüman tabirlerinin Kur'an'a göre olup olmadığına dikkat etmek gibi bir insanlık borcu altında olduklarını unutmamalıdırlar. Müslüman nüfus kağıdı taşıyan dinci sahtekarlara Kur'an, mümini muamelesi yapmak da ağır bir insanlık suçudur. Gerçek İslam bu sahtekar riyakarlarla aynı safta namaz kılmaya bile izin vermemektedir. Çünkü onlarla aynı safta namaz kılmak onların yapıp ettiklerini tasvip anlamına gelir. Böyle bir tasvibin Allah'ın öfkesini çekeceğinden en küçük bir kuşku yoktur. Tam bu noktada varoluşçu felsefenin Allah'a inanan kanadında anıt isimlerinden biri olan Kierkegaard'ı hükmet ve rahmetle anmak gerekiyor. Temel eğitimi bakımından din adamı olan Kierkegaard, ölüm 1855, dinciliğin dine ve dindara yaptığı kötülükleri en iyi bilenlerden biriydi. Ömrünün son yıllarına doğru kiliselerin girişlerinde durup halka şöyle derdi. Eğer Tanrı'yı ve İsa'yı seviyorsanız kiliseye gidip orada konuşan din adamlarını dinlemeyin. Çünkü onlar sizi Tanrı'dan uzaklaştırırlar. Dinciliğin gerçek din açısından ne mal olduğunu anlatmada bu söz kadar muhteşemi çok az bulunur. 13. Halkın mallarını batıl yollarla yemek. Dinciliğin belirgin niteliklerinden biri olan Allah ile aldatarak halkın malını mülkünü talan edip yemek, Yahudileşmenin ve Yahudi din adamlarının karakteristik vasfıdır. Kur'an bu noktanın altını ısrarlı bir biçimde çizmektedir. Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah yolundan usandırarak vazgeçirmeleri, insanları Allah yoluna karşı konuma getirmeleri, insanları su yolunu kesmiş zehirli yılanlar, böcekler gibi ürkütmeleri yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış temiz, taze, leziz şeyleri Yahudileşenlere haram kıldık. Ve ribayı almaları yüzünden oysa ki onlar yasaklanmışlardı ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden. Onların gerçeği örtüp nankörlüğe sapanlarına korkunç bir azap hazırladık. Nisa 160-161. Halkın mallarını çeşitli oyunlarla yemek tutkusunun Yahudileşmenin yani dinciliğin belirgin niteliklerinden olduğu Tevbe 34-35'te çok daha açık ve net biçimde ifade edilmiştir. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerlerde insanları Allah'ın yolundan usandırarak vazgeçirirler, insanları Allah yoluna karşı konuma getirirler, insanları su yolunu kesmiş zehirli yılanlar gibi ürkütürler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula. Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır. İşte nefisleriniz için yığdıklarınız. Hadi, tadın biriktirmiş olduklarınızı. Dinciliğin bu sizi Allah'a götüreceğiz vaadiyle yaptığı talanı nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin çarpıcı bir bilgiyi ünlü tarihçi Gibbon'da buluyoruz. Bugünkü dinciliğin özellikle Türkiye'deki dincilik tezgahlarının yoğun biçimde işlettikleri bu dinsiz ve ahlaksız sistem şöyle çalışıyordu. Hristiyanların ahlakı bozuldukça, günahlarını affettirmek için mahkum oldukları dinsel cezaların şiddeti de arttı. Günah türlerinin çoğalması, ceza türlerinin de çoğalmasına yol açtı. Psikoposlar ve papazlar günahkarı sorguya çekip itirafını aldıktan sonra hüküm verir, Tanrı'nın affına hak kazanmanın şartlarını ayrı ayrı bildirirlerdi. Zina, yalana, yemin, kutsal eşyayı kirletme, çapulculuk, cinayet fillerine karşı 40 günden 7 seneye kadar çile çekmek ve ayrıca kefaret vermek gerekirdi. Her bir fiil ayrı hesaplandığından günahı en az olan adam bile en az 300 sene müddetle ceza çekmek üzere bir borç altına girerdi. Böylesine ağır bir borcu ödemeye insan ömrü yetmeyeceğinden papazlar yeni bir çözüm getirdiler. Zengin günahkarlar her ceza yılı için 4 İngiliz altını, fakir günahkarlar ise 9 şilin ödeyerek günahını affettirirdi. Bu kefaret paraları papaz cemiyetinin ihtiyaçlarına sarf olunurdu. Bu suretle elde edilen paralar muazzam bir servet oluşturdu. Gibbon, Histoire de la décadence et la chute de l'Empire Romain, 2'ye 644-646. Parası olmayanlar arazi verirdi, arazisi olmayanlar ise papazların öngöreceği sopa cezalarına maruz kalarak günahlarının affına çalışırdı. Bir yıllık bir ceza için 3000 sopa vurulurdu. Sopa cezası çekmede vekalet işlemekteydi. Yakın akrabalar birbiri yerine sopa yiyebiliyorlardı. Haçlı seferleri sırasında Papa, bu şekilde ödenecek cezası olan birçok suçluya seferlere katılıp Müslüman öldürmek karşılığında affedileceklerini vaat etmiştir. Raşit Erer, Türklere karşı Haçlı seferleri 27-28. 14. Riba yemek, ribacılık. Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah yolundan usandırarak vazgeçirmeleri, insanları Allah yoluna karşı konuma getirmeleri, insanları su yolunu kesmiş zehirli yılanlar, böcekler gibi ürkütmeleri yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış temiz, taze, leziz şeyleri Yahudileşenlere haram kıldık ve ribayı almaları yüzünden oysa ki ondan yasaklanmışlardı ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden. Onların gerçeği örtüp nankörlüğe sapanlarına korkunç bir azap hazırladık. Nisa 160-161. Riba, dinciliğin keyfine göre kurallaştırdığı gibi sadece banka faizi değildir. Hatta sadece faiz değildir. Kur'an'ın temel kavramlarından biri olan riba, kelime anlamıyla ana mal ve ana paraya yapılan ilavedir. Kur'an terminolojisinde riba, ragıbın hayranlık verici tespiti ile makul olmayan artıştır. Din dilinde bu karşılıksız artış diye ifade edilir. Kur'an'ın elde edilecek bütün değerlerin emek ve gayret karşılığı olmasına esas aldığını unutmazsak, riba ile elde edilen artışın emek ve gayret karşılığı olmayan artış şeklinde tamamlanması gerekir. Ve bu tespit bizi Kur'an adına şunu söylemek zorunda bırakır. Geleneksel yaklaşımların faiz diye tercüme ettikleri riba, esasında sadece bir boyutu faiz olan çok daha genel ve farklı bir kavramdır. Başka bir deyimle riba kelimesinin herhangi bir dile tek sözcükle çevrilmesi mümkün değildir. En doğrusu, ribayı emek ve gayret karşılığı olmayan her türlü artış diye anlamaktır. Bu kısa açıklama bile ribayı herhangi bir ekonomik sistemdeki faiz karşılığı kullanmak ve Kur'ansal kavramı o çerçevede dondurmak konusunda dikkatli davranmak gerektiğini anlamak için yeterlidir. Her hal ve şartta faizin Kur'an'daki riba ile eşitlenmesi aldatıcı olabileceği gibi adına faiz denmeyen muhtelif vurgunların, haksız kazançların Kur'an'ın riba çerçevesi altında olmadığını söylemek de yanıltıcıdır. Banka faizi haram da, deniz feneri ve benzeri cami içi dinci soygunlar helal mi? Dincilik eşkıyasına sorarsanız öyle. Banka faizi haram, deniz feneri tezgahıyla aldatılan Müslümanlardan soyulan milyar avroluk paralar helal. İşte dinciliğin iman, vicdan ve insanlık kıraatı budur. Günümüz dünyasında adına faizsiz banka denen bir dizi kuruluşun ribacılıkla suçladıkları diğer bir dizi kuruluşun kazanç, yol ve yöntemlerini aynen izlemelerine rağmen elde ettikleri gelirleri ribaya bulaşmamış kazanç ilan ettiklerini görebilmekteyiz. Oysa ki bu kuruluşların yaptıkları mahiyeti aynı bir kazancın adını değiştirerek bir hile-i şerriye ile işin içinden çıkmaktan başka bir şey değildir. Riba ile ilgili ayetlerde dikkati çeken noktalardan biri de bu illete en çok Yahudilerin tutulduğu ve ribanın bu kavmin zulüm araçlarından biri olduğu yolundaki tespittir. Bakınız Nisa 161. Gerçek şu ki Kur'an riba yasağını paranın ekonomide dolaşmasını sağlamak için getirmiştir. Bu amaca köstek değil destek olan mevduat bankacılığını sırf faiz sözcülüğüne takılarak ve Kur'an'ın makasıydı. Amaçları içine giren bir gelişmeyi yok sayarak haram ilan etmek dinin ruhuna terstir. Bu terslik yüzündendir ki İslam dünyası genelinde özellikle Osmanlı düzeninde parasal sermayenin ticaret ve sanayi alanına akması mümkün olamamıştır. Bunun mümkün olmaktan çıkarılmasına yol açan dini yanlış anlamanın Osmanlı ülkesinde Müslüman tüccarlara ödettiği fatura gerçekten yıkıcıdır, yürekler acısıdır. Yabancı uyruklu ve azınlıklardan meslektaşlarıyla yarışma imkanı elinden tamamen alınmış Müslüman tüccar, kendi ülkesinde kendi eliyle adeta tutsak hale getirilmiştir. Sebebin ne olduğunu anlamak için şu gerçeğe bakmak yeterlidir. 20. yüzyılın başlarında bile İstanbul nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan Müslümanlar, Osmanlı Bankası tarafından çıkarılan devlet tahvillerinin sadece %18'ine sahip bulunuyorlardı. Gerisi gayrimüslim tüccarların elinde onların yararına çalışıyordu. Kur'an'ın getirdiği riba yasağının temel amacı, ihtiyacını gidermek için borç almak zorunda kalan yoksulun büsbütün mahvolmasını önlemek ve onu çaresizlerin kanını emen kodoman zümreye karşı korumaktır. Yani riba yasağı, ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmak zorunda kalan fakir kesimin istismar edilmesine karşı bir yasamadır. Ebu Zeyd 24. Bu yasamanın getirdiği yasağı sırf kar amacıyla kurulmuş olan ve parayı bir tedarik aracı olmaktan çok bir ticari emtia gibi alıp satan ve bu arada mudilere kardan pay dayatan bankacılığı ribanın işletildiği kurum gibi göstermek dinin ruhuna da ekonomik gerçeklere de aykırıdır. Riba konusunda ayrıntılar için bizim Kur'an'ın temel kavramları adlı eserimizin riba maddesine bakılabilir. Mısırlı bilgin Ebu Zeyd haklı olarak şu sonuca varıyor. Bugünkü bankalar riba esasına göre işlememektedir. Tam tersine tasarruf sahiplerine kar payı, rip vermekte, borçlulardansa getiri, faide almaktadır. Dolayısıyla modern bankacılık sistemleriyle Kur'an'ın haram kıldığı ve alanlar için şiddetli azap vaat ettiği riba arasında en küçük bir ilişki söz konusu değildir. Ebu Zeyd 197. 15. Nankörlük. Beni İsrail'in en tipik vasfı nankörlüktür. Ve daha önce de söylediğimiz gibi nankörlük, dinciliğin temel niteliklerinden biridir. Dindar asla nankör olamayacağı gibi dinci de asla nankörlük dışına kalamaz. Yahudi dincileri Allah'ın onlara kudret helvası, bıldırcın gönderdiği bir zamanda Allah'tan soğan, sarımsak, kabak, bakla istemişlerdir. Allah bunun üzerine onlara, Mısır'a gidin, orada istediğini bulacaksınız demiş ve onları sefil bir hayatın kucağına itmiştir. Bakara 61. 16. Peygamberlere eziyet etmek. Mekke fethinin ardından gerçekleşen Hevazin Savaşı'ndan elde edilen ganimetler paylaşılırken, kendilerine verilen paydan memnun olmayan bazı sahabiler paylaşıma itiraz etmiş, hatta çok ileri giderek Hazreti Peygamber'in üstünü başını parçalayacak şekilde onu itip kalkmaya başlamışlardı. Bir tanesi de edep sınırlarını aşarak Hazreti Peygamber'in yakasına yapışıp şöyle bağırmak cüretini göstermişti. Sen ne biçim peygambersin, ne biçim paylaştırma yapıyorsun, adil ol. Resul-i Ekrem bir yandan mütecavizlerin ellerinden elbisesini kurtarmaya çalışırken bir yandan da şöyle seslenmiştir. Allah elçisi adil olmasın da kim olsun? Allah Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan daha fazla eziyet edildi de o yine sabretti. Buhari Humus 19. Burada dinciliğin dünyalık tutkusunun çıkarı için tahrip edemeyeceği hiçbir değer, tecavüz etmeyeceği hiçbir kişi olmadığını ayan beyan ortaya çıkmış ve Tanrı elçisi bu kötülüğün mimarı olarak da Yahudileri göstermiştir. Hazreti Peygamber o sözüyle Kur'an'ın şu ayetine telmih yapmaktaydı. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah, Musa'yı onların dediğinden uzak tutmuştur. O Allah katında olumlu, itibarlı bir kuldu. Ahzab 69. Bütün bu tavırlar Yahudileri zalimlik, melunluk ve zillet ile damgalanma noktasına getirmiştir. Allah'ın onca güvenini ve nimetini kötüye kullanmaları, yaratıcının gazabını onların üstüne çekmiş ve onları Allah'ın gözünde nefret odağı yapmıştır. Bakınız Nisa 160, En'am 146. Onlar bizzat kendi nebilerince de lanetlenmişlerdir. Maide 78. Bütün dincilerin mensubiyet iddia ettikleri dinin kitabı veya peygamberince lanetlenmesi de Allah'ın yasalarından biridir. Muhammedi dönemin dincileri de Kur'an'ın Maun suresi ve Hazreti Muhammed'in dilinden lanetlenmişlerdir. Bahsimizi bir Kur'an mucizesi olduğu kadar hümanizmin henüz ulaşılamamış Kur'ansal bir boyutu olan şu tespitle bitirelim. Maide 13. ayet, Yahudilerin laneti gerektiren suçlarını, kalp katılıklarını, vahiy tahriflerini sayıp döktükten sonra Hazreti Peygamber'e bu demektir ki bütün Muhammedilere şu emri veriyor. Onları bağışla ve ellerini tut. Şu bir gerçek ki Allah ihsan üzere olanları sever. Kur'an'ın bu yaklaşımını gözden uzak tutmaz ve onun insan, suç ve suçluluk konularındaki temel verilerini de dikkate alırsak, şu noktanın altını çizmek zorunda olduğumuzu anlarız. Beni İsrail'i lanetleyen, cehennemlik gösteren ayetler bu ırkın ve kavmin ebediyen lanetleneceği yani antisemitizm anlamına alınamaz. Çünkü Kur'an lanetli ırk kavramına karşıdır. Fıtratın temizliği ve doğuştan günahsızlık temel ilkedir. Günahlarda veraset ve intikal yoktur. Bu ilkeler işlediği içindir ki Hazreti Adem'in zellesi Hristiyanlıktaki kabulün aksine kendinden sonrakilere geçmemiştir. Tanrısal yasa şudur. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü taşımaz. Fatır 18. O halde Beni İsrail'in lanetlileri onları lanetleyen ayetlerde sayılan suçları işleyenleridir. Eğer onların yaşayan çocukları ve o suçları bugün tekrar ederlerse işledikleri bu suçlarla lanetli hale gelirler. Ama ataları suç işlemişti diye lanetli olmazlar. Bu böyle olduğu içindir ki onca kötülük sayılıp döküldükten sonra onları bağışla ve ellerini tut denmiştir. Bağışlanması istenen o suçları işleyenler olamaz. Bu Kur'an'ın adalet anlayışına aykırıdır. Bağışlanması isteyenler fiilen günah işlemediği halde ataları yüzünden suçlu sayılan Beni İsrail çocuklarıdır. 17. Peygamberlere iftira. Yahudi dinciliğinin belirgin niteliklerinden biri de peygamberlere iftiradır. Onlar birçok peygamberi cinayet, zina gibi en büyük günahlarla görülen suçları isnat ederek zulüm ve hakarete maruz bırakmışlardır. Mesela onlar Hazreti Süleyman'ı nesebi gayri sahih çocuk, kafir ve büyücü ilan etmişlerdir. Hazreti Davud'un bir adamı karısını almak için öleceğini bile bile harbe gönderdiğini söylemişlerdir. Müslüman dünyanın dincileri peygambere iftira suçunu Hazreti Muhammed'e hadis adı altında isnat ettikleri yalanlarla gerçekleştirdiler. Bunda şaşılacak bir yan yoktur. Her peygamber zemine ve zamana göre bir iftiraya maruz kalmıştır. 18. Kötülüğe seyirci kalmak. İsrailoğullarının küfre sapanları Meryem'in oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir çünkü onlar isyan ettiler ve onlar Hakk'a karşı çıkıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini sakındırmıyorlardı. Ne kötü şeydi yapmayı sürdürdükleri. Maide 78-79. 19. Gerçeği örtenlerle dostluk. Onlardan birçoğunun küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Özbenliklerinin onlar için hazırlayıp sunduğu şey gerçekten çok kötü. Allah üzerlerine gazap indirmiştir. Azap içinde de onlar uzun süre kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, küfre sapanları dostlar edinmezlerdi. Ama onların çokları yoldan sapmışlardır. Maide 80-81. Kilise dinciliği. 1. Tevhidi şirke bulaştırmak. Ehli kitap dinciliğinin din adamlarını Rableştirerek şirke battıklarını açıklarken Tevbe 31. ayete dayanmıştık. Anılan ayet, Yahudi ve Hristiyanların din adamlarını Rableştirme şeklinde ortak sapıklıklarına temas etmekle kalmamış, Hristiyanların bu sapıklığı İsa Tanrı'nın oğludur söylemiyle iyice pekiştirdiklerine de dikkat çekmişti. Şimdi Hristiyanlığın bu sapmasını genişleten, ayrıntılayan ayetleri değerlendireceğiz. Ama önce genel bir tespit olarak şunu bir kez daha yineleyelim. Dinciliğin varacağı ve vardıracağı son nokta şirktir. Bu ya Tanrı'nın yanına yöresine yedek ilahlar eklemek, yahut da dinde fırkacılık veya tanrısal kitabı dışlamak şeklinde. Ehli kitap dinciliği bunun her türüne bulaşmıştır. Müslüman dünya dincilikleri daha çok ikinci ve üçüncü türe batmış bulunuyor. Kur'an'ın İsa Mesih konusunda üzerinde en çok durduğu mesele teslis meselesidir. Yani İsa'nın ilahlığına veya Tanrı'nın oğlu olduğuna ilişkin anlayış. Kur'an, Hristiyanların tevhidi şirke bulaştırmalarından Hz. İsa'yı ilahlaştırmayı, onu Allah'ın oğlu ilan etmeyi, namı diğer teslisi anlar. Ana uyarı şudur. Ehli kitap, dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin. Meryem'in oğlu İsa Mesih Allah'ın Resulü ve kelimesidir. Onu kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve Resullerine inanın. Üçtür demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah vahittir. Tek ve biricik ilahtır. Kendisi için çocuk olmasından arınmıştır o. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecektir. Nisa 171-172. 2. Peygamberleri ilahlaştırmak. Şirke bulaşmanın ehli kitap dinciliğinde bir numaralı göstergesi peygamberleri tanrılaştırmaktır. Kilise dinciliğinde bu Hz. İsa'yı tanrılaştırmak şeklinde sergileniyor. Kur'an bu noktaya ısrarla vurgu yapmaktadır. Yemin olsun ki Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler küfre batmışlardır. De ki Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündeki insanların hepsini helak etmek istese Allah'a karşı kimin elinde bir güç vardır? Hem göklerin, hem yerin, hem de bunlar arasındakilerin mülkü, yönetimi Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Maide 17. Yemin olsun ki Allah Meryem'in oğlu Mesih'in ta kendisidir diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti. Ey İsrailoğulları, hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah'a ibadet edin. Gerçek olan şu ki Allah'a ortak koşana Allah cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. Yemin olsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleye geldiklerine son vermezlerse onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır. Hala Allah'a yönelip tövbe ederek ondan af dilemiyorlar mı? Allah gafurdur, rahimdir. Maide 72-74. Bu ayetler açıkça gösteriyor ki Kur'an teslisi, Trinite'yi şirk olarak kabul etmektedir. Çünkü teslis, Allah'ın birliğini bir biçimde parçalıyor. Bu parçalamaya Hz. İsa'yı alet edenlere verilen cevap şu. Meryem'in oğlu Mesih bir Resul'den başkası değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun annesi de özü sözü doğru biriydi. İkisi de yemek yerlerdi. Bak nasıl açıklıyoruz onlara ayetleri. Sonra bak nasıl gerisin geri çevriliyorlar. Maide 75. Yüce Tanrı ile Hazreti İsa arasında geçen bir konuşmayı veren şu ayetler, üzerinde olduğumuz bahsin en dokunaklı kuransal beyineleridir. Allah şunu söyledi. Ey Meryem'in oğlu İsa, Allah'ın yanında beni ve annemi de iki Tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin? İsa dedi. Haşa! Tesbih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen, evet sen, gaybları çok iyi bilensin. Onları senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim. Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İşlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir şehitsin, bir tanıksın. Onları azap edersen onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlarsan hiç kuşkusuz sen tüm gücün sahibi, tüm hikmetlerin sahibisin. Maide 116-118. Dikkat edilirse Kur'an, Mesih'i sürekli Meryem'in oğlu diye anarak İsa'yı Allah'ın oğlu ilan edenleri adeta tokatlamaktadır. Kur'an'ın bu açık ve ısrarlı uyarıları ortada durduğu için Müslüman tarihin dincilikleri Hz. Muhammed'i bu şekilde açıkça tanrılaştırmamışlardır. Onun yerine dolaylı ve örtülü ilahlaştırmaya gitmişlerdir. Bu yol, peygamberi övmek perdesi altında izlenen bir yoldur. Biz bu konunun ayrıntılarını İslam nasıl yozlaştırıldı ve şirk adlı eserlerimizde inceledik. Burada birkaç satırlık bir bilgi vermekle yetineceğiz. Peygamberleri şirk aracı yapmada ilk belirti daima aşırı övgü ve insanüstü kılmadır. Bunun içindir ki Hz. Muhammed'in ısrarla şunu istediğini görmekteyiz. Beni diğer peygamberlerle üstünlük yarışına sokmayın ve beni Hz. İsa'yı övdükleri gibi övmeyin. Bana Allah'ın kulu ve elçisi demekle yetinin. Aşırı övgü aşamasını peygamberi din koyucu konumuna getirmek izler ki işte bu Nebi'nin Allah'a ortak yapılmasının resmiyet kazanmasıdır. Bu ikinci aşamada din buyruklarının altında Allah'ın imzası yeterli olmaktan çıkar, cennete giriş belgesi de Allah Nebi imzalı hale gelir. Oysa ki tevhidin belirgin niteliklerinden birincisi, din koyuculuk sıfatının Allah'a özgülenmesi, ikincisi de cennete giriş belgesinin altında Allah dışında hiçbir varlığın imzasının bulunmamasıdır. Nebileri elçi olmaktan çıkarıp ortak yapanın, günahın failleri, öncelikle tevhidin bu iki direğini çatlatırlar. Bu çatlatmada iyice başarılı oldular mı, artık peygamber Allah'ın emrinde bir elçi olmaktan çıkarılır, Allah ile adeta rekabete girişen bir alt ilah durumuna getirilir. Hatta örneğin bizim fıkıh mirasımızda olduğu gibi peygamberin sözleri Allah'ın sözlerini neshetmede, hükümden düşürmede kullanılır. Fıkıhta buna sünnetin Kur'an'ı neshetmesi deniyor. Hazreti Peygamber, beni Hazreti İsa'yı övdükleri gibi övmeyin diyor. Ne yazık ki öyle övmüşlerdir. Miraç mitolojileriyle onu Allah'ın yanına çıkarıp onunla konuşturmuş, hatta emirleri hususunda pazarlığa sokmuşlardır. Peygamber, mezarımı mabetleştirmeyin, mezarımı mabetleştirenlere Allah lanet etsin diyor. Değil onun mezarını, ümmetinden binlerce insanın mezarını bile mabetleştirmiş, bu mezarları İslam mabedinin ayrılmaz bir parçası haline getirmişlerdir. Peygamber elini öpmek, kendisi için ayağa kalkmak isteyenlere izin vermemiş, bunun ileride insan ilahlaştırma gerekçesi yapılabileceğine dikkat çekmiştir. Ama onun ölümünden sonra değil, eli, kendisine ait olduğu söylenen sakal kılları kutsallaştırılıp tevhid dininin mabedine, tavaf nesnesi haline sokulmuştur. Bütün bunlardan daha zalim bir günah vardır ki o da şudur. Hak elçilerini hak ortakları haline getiren gidişe karşı çıkanlar peygamberlere saygısız, peygamberleri dışlayan gibi ithamlarla karalanmıştır. Bu çift başlı sapıklığın tarih içinde kurumsal temsilcileri orta çağ kilise babalarıdır. Muazzez Nebi Hazreti İsa'nın dinini zulüm, kan ve dehşet aracı yapan Engizisyon papazları, onun en samimi bağlılarını İsa'ya saygısızlık iddiasıyla kestiler, astılar, yaktılar. Binlercesini, milyonlarcasını, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden. İslam dünyası dinciliklerinin yaptıkları bundan çok geri değildir. Onlar da peygamberin aile bireylerini kundaktaki bebelere kadar kılıçtan geçirdikten sonra İslam mabedinden onlara lanet okutmuş, bu lanete karşı çıkanları sünnete aykırılıkla suçlamış, Kabe'de bit pire öldürmenin sünnete aykırı olup olmadığını tartışmışlardır. Utanmadan, haya etmeden, vicdanları sızlamadan. 3. Din sınıfı icat etmek. Kur'an bize gösteriyor ki din sınıfı Allah'ın iradesinin bir ürünü değildir. Dincilik öncülerinin kendi hesaplarını denk getirmek için yarattıkları bir sömürü sınıfıdır. Kilise babaları, ruhbaniyeti, din sınıfını kendi kafalarından icat ettiler ama onun gereklerini de bizzat kendileri çiğnediler. Kur'an bu noktaya vurgu yapmaktadır. Sonra onların eserleri üzere Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'yı da onların ardınca gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bidat olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti onlar üzerine biz yazmamıştık. Onu Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır. Hadid 27. 4. Allah ile aldatmak. Kur'an bize Allah ile aldatılmayın emrini vermekle kalmıyor. Bu aldatma türünün mimarlarının da ehli kitap din sınıfı olduğunu bildiriyor. Değişik bağlamlarda birkaç kez tekrarladığımız Tevbe suresi 34. ayeti bu bağlamda da alıntılayacağız. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerlerde, insanları Allah'ın yolundan usandırarak vazgeçirirler, insanları Allah yoluna karşı konuma getirirler, insanları su yolunu kesmiş zehirli yılanlar gibi ürkütürler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştular. Demek oluyor ki Allah ile aldatmanın mimarları din adamları denen sömürü sınıfıdır. Allah ile aldatmanın temel amacı ise insanların malını mülkünü çeşitli oyunlarla tıka basa yemektir. Dincilik de zaten budur. 5. Halkı soymak. Bütün dinlerde ortak kötülüklerden biri olan bu dincilik illetinde de başı din sınıfı çekmektedir. Kur'an Tevbe 34-35'te mucize bir ifşada bulunuyor. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerlerde, insanları Allah'ın yolundan usandırarak vazgeçirirler, insanları Allah yoluna karşı konuma getirirler, insanları su yolunu kesmiş zehirli yılanlar gibi ürkütürler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştular. Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de, bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır. İşte nefisleriniz için yığdıklarınız. Hadi, tadın biriktirilmiş olduklarınızı. 6. İnsanları Allah'tan uzaklaştırmak. Dincilik belası iki başlı bir beladır. Birincisi, dindarları aldatıp soymak. İkincisi, din adına yapılan kötülükleri görerek, dinden nefret edip Allah'tan uzaklaşan insanların yanlışlarına sebep olmak. Yukarıda verilen ayeti bu idrakle bir kez daha okuyalım. 20. ayrımın sonu sayfa 329.